Ayrım 4.
Eğer Hobbes'un uygar bir toplumu bir kişi sayan görüşünü benimsersek, onu istem dahil kişiliğin yüklemlerine sahip gibi görmeliyiz. Bu istemin görünür yanları konusunda bir karara varma güçlüğüyle karşı karşıyayız ve Rousseau bizi bu noktada karanlıktan kurtarmıyor. Genel istemin daima haklı ve her zaman kamu çıkarına iş görmeye yöneldiği söyleniyor. Buradan halk düşüncesinin aynı biçimde doğru olduğu yolunda bir vargıya ulaşılamayacağı ekleniyor. Çok kez herkesin istemiyle dipnot, bireysel istemden ayrı bir kavram, çevirenin notu. Genel istem arasında büyük ayrım vardır. O halde genel istemin ne olduğunu nasıl bileceğiz? Üçüncü kitabın birinci konusunda bir karşıtlık var. Halk yeterli bilgiyle donatıldığında yine kendi düşüncesini sürdürüyorsa yurttaşların birbiriyle alışverişi yoktur. Küçük ayrılıkların büyük toplamı daima genel istemi verecek ve karar daima iyi olacaktır. Rousseau'nun zihnindeki kavram anlaşıldığına göre şudur. Herkesin siyasal kanısı kendi çıkarıyla yönetilmiştir. Kişisel çıkar iki bölümden oluşur. 1. Bireye özgü bölüm. 2. Bütün topluluk bireylerine özgü bölüm. Yurttaşlar bireysel çıkarları ayrı olduğundan karşılıklı yardım sözleşmesi yapma fırsatı bulamazlarsa bireysel çıkarlar ortadan kalkacak. Dipnot. Herkesin çıkarını gerçekleştirmek istemesi demek, kimsenin gerçekleştiremeyişi demek. Çevrenin notu. Ve ortak çıkarlarını temsil eden bir bileşke kalacaktır. Bu bileşke genel istemdir. Rousseau'nun görüşü yer çekimiyle açıklanabilirdi belki. Dünyada her parçacık, evrendeki başka bir parçacığı kendine, üstümüzdeki hava bizi yukarı iterken altımızdaki hava aşağı çeker. Bütün bu bencil çekimler ayrı yönlü oldukları sürece birbirlerini ortadan kaldırır. Yerin merkezine doğru bir bileşke çekimi kalır geride. Bu bileşke çekimi bir topluluğun eylemi ve genel istemi olarak kavranabilir. Kolektif doyum. Genel istemin daima haklı olduğunu söylemek, bu istem yurttaşların öz çıkarları arasında ortak olanı temsil ettiğinden öz çıkarın en büyük kolektif topluluk için olanaklı en büyük kolektif doyumunu temsil etmeli demektir sadece. Rousseau'nun ereklediği yorum kendi sözcükleriyle benim düşünebileceğim başka herhangi bir yorumdan daha iyi uyuşur. Bu uyuşuma Rousseau'nun şu tümcelere örnek verilebilir. Herkesin istemiyle genel istem arasında çok kez büyük ayrım vardır. Genel istem sadece ortak çıkarı göz önüne alır. Kişisel istemse kişisel çıkarın sadece özel çıkarların toplamıdır. Bu istemlerden birbirleriyle çelişenler ortadan kalkınca geride ayrılıkların toplamı olarak genel arzu kalır. Uygulamada genel istemin dile getirilmesiyle işe karışan devlet içindeki ikinci derecede ortaklıkların varlığıdır. Bunlardan her biri bütün olarak ele alınan topluluğunkiyle çatışabilen kendi genel istemine sahip olacaktır. O halde artık insanlar sayısınca değil ortaklıklar kadar oy olduğu söylenebilir. Önemli bir sonuca yol açar bu. Böylece eğer genel istem kendini dile getirmeye yetenekli ise devlet içinde hiçbir kısmi toplum olmaması ve her yurttaşın sadece kendi düşüncelerini düşünmesi esastır. Büyük Le Corbusier'in kurduğu yüce ve tek sistemdi bu. Bir dipnotunda Rousseau kanısını Machiavelli'nin tanıklığına başvurarak destekler. Küçük devlet. Böyle bir sistemin uygulamada neyi içereceğini göz önüne alalım. Devlet, devlet kilisesi dışındaki kiliseleri, siyasal partileri, sendikaları ve benzer ekonomik çıkarlara sahip öbür bütün kurumları yasaklamak zorunda kalacaktır. Sonuçta tek tek yurttaşın erksiz kaldığı birleşik ve totaliter bir devlettir ortaya çıkan. Tüm kurumları engellemenin güç olabileceğini anlamış görünüyor Rousseau. Arka düşünce olarak ikinci derecedeki kurumların olması gerekiyorsa onların birbirlerini nötr hale getirmek için ne kadar çok sayıda olsalar o kadar iyi olacaklarını söylüyor. Kitabın ileri bir bölümünde Rousseau, hükümeti ele aldığında yürütmenin kaçınılmaz olarak toplumunkiyle kolayca çatışabilerek kendine özgün bir çıkara ve genel bir isteme sahip bir kurum olduğunu anlar. Büyük bir devlet hükümetinin küçük bir devlet hükümetinden daha güçlü olabileceğini, ancak onun bir hükümdarca denetlenmesinin daha gerekli olduğunu ileri sürer. Bir hükümet üyesinin 3 istemi vardır. 1- kişisel istemi, 2- hükümet istemi, 3- genel istemi. Küçülen bir güç eğrisi biçimler bu üçlüyü. Başkaları üzerine egemen kılınmış kişiden adalet ve ust duygularını alıp götürmeye çabalar her şey. Daima sabit, oynamaz ve salt olan genel istemin şaşmazlığı belirtilir de tiranlık etmenleri tartışılmadan kalır. Rousseau'nun bu konuda söylediği Montesquieu'nun şöylesine bir yinelemesidir. Ele aldığı ve siyasal sorunları çözermişçesine sunduğu genel ilkelerin hiçbir işe yaramadığı, o siyasal sorunların çözümü yolunda ayrıntılı düşüncelere inince anlaşılır. Ayrıntılı düşünceler sorunların çözümüne bir katkıda bulunmaz. Dikta üreten demokrasi. Toplumsal sözleşmenin zamanında tutucularca kınanması modern okuyucuyu kitabın gerçekte olduğundan çok daha köklü devrimci bir öğreti içerdiğini düşünmeye götürür. Bunu demokrasi üzerine söylenenlerle açıklayabiliriz. Rousseau, toplumsal sözleşme sözcüğünü kullandığında gördüğümüz gibi eski kent devletinin dolaysız demokrasisini erekliyor. Bütünüyle gerçekleştirilemez bu. Çünkü halk her zaman toplanıp kamu işleriyle uğraşamaz. Tanrılar eğer bir halk teşkil etseydi onların hükümeti demokratik olacaktı. Öylesine bir hükümet insanlar için değildir. Bizim demokrasi adını verdiğimize Rousseau aristokrasi diyor. Ona göre hükümetlerin en iyisi bu. Fakat bütün ülkelere uygulanabilecek gibi değil. Onun uygulanacağı ülke ne sıcak olmalıdır ne de soğuk. Gereğinden öte ürün yetiştirmemelidir. Ürünün kurumlaştığı yerde lüksün kötülüğü kaçınılmazdır. Bu kötülüğün bir hükümdara ve onun sarayına özgü kalması halk arasında yayılmasından iyidir. Bu sınırlamalar nedeniyle geniş bir toprak despotik hükümete bırakılmıştır. Rousseau'nun demokrasiyi savunması onun sınırlamalarına karşın Fransız hükümetinin kitaba karşı yatışmaz bir kızgınlık duymasına yol açan ögelerden biriydi kuşkusuz. Düşmanlık yaratan başka bir neden, hükümetin kaynağı olan toplumsal sözleşmede o zamana değin kralların sahip olduğu varsayılan tanrısal hakkın kabul edilmemesiydi belki. Toplumsal sözleşme Fransız devrimindeki önderlerden çoğunun İncil'i olmuştu. Fakat kuşkusuz İncil'lerin yazıtında olduğu gibi o da dikkatle okunmamış ve kendine bağlananlarca yarım yamalak anlaşılmıştı. Kitap, demokrasi kuramcıları arasına metafizik soyutlamalar geleneğini yeniden ortaya koymuş ve genel istem öğretisiyle siyasal önderi gizemli biçimde halkıyla özdeş tutmuştu. Bu gizemli özdeşleşme oy sandığı gibi dünyasal bir aracı gereksinmiyordu. Rousseau felsefesinin çoğunu Hegel, Prusya otokrasisini savunurken benimsemiştir. Hegel, genel istemle herkesin istemi arasındaki ayrımı gözeterek över. Rousseau der, eğer bu ayrımı göz önünde bulundursaydı, daima devlet kuramına daha sağlam bir katkıda bulunacaktı. Rousseau felsefesinin uygulamadaki ilk meyveleri Robespierre yönetimidir. Rusya ve Almanya, özellikle Almanya diktatörlükleri onun öğretisinin bir bölümünden türemiştir. Geleceğin Rousseau'nun imgesine ne gibi utkular, hayaline ne gibi zaferler bağışlayacağını ölçümleyemiyorum. Konu 3. Kant ve genel olarak Alman idealizmi. Felsefe 18. yüzyılda Locke, Berkeley ve Hume'un temsilci olarak ele alınabileceği İngiliz empirikliğinin egemenliği altındaydı. Zihin yapılarıyla kuramsal öğretileri arasında çatışma olduğundan habersizdi bu kişiler. Zihin mizacı bakımından ille de göze batmak, haksız yere güç elde etmek istemeyen ve ceza yasası sınırları içinde herkesin kendi istediğini yapabileceği hoşgörülü bir dünyadan yana toplumsal kişilerdi. iyiyi ve doğalı seçmiş dünyasal ve uygar kişilerdi. Eğilimleri toplumsal olduğu halde kuramsal felsefeleri onları öznelliğe sürüklemişti. Yeni bir eğilim değildi bu. Eski çağın sonlarında ve vurgulu olarak Sanctus Augustinus'ta da görülmüştü. Modern çağlarda Descartes'in Cogitus'unda canlanmış, Leibniz'in penceresiz monadlarında geçici olarak doruğa ulaşmıştı. Leibniz, deneyimlediği her şeyin geri kalan dünya ortadan kalksa da değişmeyeceğine inanmış, yine de Katolik ve Protestan kiliselerinin yeniden birleştirilmesi sorununu adamıştı kendini. Locke, Berkeley ve Hume'da benzer bir tutarsızlık göze çarpar. Locke ve usavurma. Locke kuramında tutarsızlık hala vardır. Onun, zihin bütün düşünce ve usavurmalarında kendi düşüncelerinden başkasını düşündüğü için ve düşünebildiği başka bir dolaysız nesneye sahip olmadığından bilgimizin yalnız onlardan söz ettiği açıktır dediğini öğrenmiştik. Dipnot. Zihinsel bilginin dışımızdaki nesnelerden türediği savındaki empiriklik gerekleniyor. Çevirenin notu. Bilgi, iki düşüncenin uyuşumlu olup olmadığının algılanmasıdır derken, üç tür bilgimiz olduğunu savunmaktan geri durmuyordu. 1. Kendimizle ilgili konulardaki sezgisel bilgi, 2. Tanrı konusundaki göstersel bilgi, 3. Duyuda var olan şeyler konusundaki duyusal bilgi. Hume, basit düşüncelerin zihinde doğal olarak çakışan ögelerin ürünü olduğunu savunur. Bunu nasıl bildiğini açıklamaz. Kesinlikle o bilgi iki düşüncenin uyuşması ve uyuşmamasının ötesindedir. Berkeley bu tutarsızlığı sona erdirmeye doğru önemli bir adım attı. Onun için sadece zihinler ve onların düşünceleri söz konusuydu. Fiziksel dünya ortadan kalkmıştı. O yine de Locke'dan aldığı epistemolojik ilkelerin bütün sonuçlarını kavramayı başaramamıştır. Tam anlamıyla tutarlı olsaydı, Tanrı'nın ve kendinin zihninden başka hiçbir zihnin bilgisini kabul etmeyecekti. Bu yatsımadan bir din adamı ve toplumsal bir varlık olarak duyguları yoluyla kaçındı. Hume tutarlılığı. Kuramsal tutarlılığı izlemek için hiçbir şeyden çekinmeyen Hume, uygulamasını kuramına denk düşürme yolunda bir atılım yapmamış, benliğin kendi düşüncesini hayırlamış, tüme varımda nedenselliğe kuşku katmıştır. Berkeley'in maddeyi ortadan kaldıran görüşünü onar, onun maddeyi Tanrı'nın düşünceleri biçiminde anlama önerisini kabul etmez. Locke gibi Hume da izlenimi olmayan hiçbir basit düşünceyi kabul etmemiş ve izlenimi zihin bir nesnenin doğrudan doğruya yol açtığı bir zihin durumu saymıştı kuşkusuz. Ancak Hume bunu bir izlenimin tanımı olarak kabul edemezdi. Çünkü neden sözcüğünü kuşkuyla karşılamıştı. Doğrusu Hume'un ya da ardıllarının izlenimler konusundaki bu sorundan açıkça haberli olup olmadığından kuşkuluyum. Hume, izlenimi onu düşünceden ayırt eden seçkin bir çizgiyle tanımlamak zorundaydı. Çünkü bir izlenim nedensel olarak tanımlanamazdı. Böylece Hume, Locke ve değişik biçimde Berkeley'nin yaptığı gibi izlenimlerin dışımızdaki şeylere ilişkin bilgi verdiğini ileri süremedi. Sonuçta solipsist ve zihinsel kurumlarla onların ilişkileri dışında her şeyden bilgisiz bir dünyaya kapandı. Tutarlılığıyla Hume, mantıksala geri götürülen empirikliğin çok kişi yönünden kabul edilebilecek sonuçlara yol açtığını gösterdi. Rasyonel inançla inanılabilecek şey arasındaki ayrımı bütün bilim alanı için iptal etti. Varsaydığı bir eleştirici ağızla şöyle der: eğer bilgi düşüncelerin uyuşmasından oluşuyorsa denetiminden geçmiş olanla ayrık bir düzeydedir. Coşkunluk, Locke, Rousseau. Locke, insanların coşkunluktan, kendini yitirmekten yorulduğu bir zamanda yaşadığı için İnsanları bu eleştirinin verdiği yanıtı geçerli sayma konusunda ikna etmekte hiçbir güçlükle karşılaşmadı. Rousseau ise tersine insanların ustan, akıldan yorulduğu için coşkunluğu canlandırdığı bir dönemde yaşadığından ve usun iflasını kabul ettiğinden, kafanın kuşkulu bıraktığı noktalarda yüreğin çözge, çare aramasına uygun buldu. 1750'den 1794'e değin yürek, gittikçe yükselen bir sesle konuştu. Sonunda Termidor, Fransız devrimi takviminin 11. ayı, 19 Temmuz'la 17 Ağustos arasına rastlayan bu ayın 9. günü terör dönemi bitmişti. Çevirenin notu. Bir zaman için onun korkunç anlatımlarına hiç değilse Fransa söz konusu olduğunda son verildi. Napolyon döneminde yürek de kafa da sustu. Almanya'dan Hume'un bilinemezciliğine, agnostikliğine karşı tepki Rousseau'nun ona gösterdiği tepkiden daha derin, daha keskin bir durum aldı. Kant, Fichte ve Hegel bilgiyi ve erdemi 18. yüzyılın yıkıcı öğretilerinden kurtarmaya niyet ederek yeni tür bir felsefe geliştirdi. Kant'ta ve hele Fichte, Descartes'la başlamış olan öznel eğilim aşırı uçlara vardı. Bu bakımdan hiç değilse başlangıçta Hume'a karşı bir tepki görülmedi. Öznellik konusundaki tepkiyi mantık aracılığıyla bireyden dünyaya kaçışa yeni bir yol bulmaya çalışan Hegel başlatmıştır. Alman idealizminin romantik deviniye yakınlığı vardır. Bunlar açıktır Fichte. Schelling'de daha açıktır. Fakat Hegel'de çok azdır. Alman idealizminin kurucusu olan Kant, siyasal konularda bazı denemeler yazmışsa da siyasal açıdan önemli değildir. Fichte ve Hegel ise tarihin akışına hala etki eden siyasal öğretiler önermişlerdir. Ancak ne Fichte anlaşılır Kant'ı incelemeden ne de Hegel. Şimdi Kant'ı ele alacağız. Ayrıntıya girmeden Alman idealistlerinin belirli ortak özelliklerinden söz etmek yerinde olacak. İdealistlerin ortak özellikleri. Bilginin eleştirisi, felsefesel vargılara ulaşma aracı olarak Kant yönünden vurgulanmış ve onu izleyenlerce kabul edilmiştir. Onda maddeye karşı olarak zihin üzerinde bir duruş söz konusudur. Bu karşı duruş sonunda sadece zihnin var olduğunu ileri sürmekle sonuçlanır. Kant'ta çıkarcı ahlak hazırlanmış, soyut felsefesel kanıtlarla kanıtlandığı varsayılan sistemler kabul edilmiştir. Önceki Fransız ve İngiliz filozoflarında eksik olan skolastik bir ton vardır onda. Kant, Fichte ve Hegel, boş vakitlerinde amatörlere hitap eden meraklı kişiler değil, aydın kişilere seslenen üniversite hocalarıydı. Onların etkisi kısmen devrimci olmuşsa da kendileri işlemsel olarak yıkıcı değillerdi. Fichte ve Hegel kesinlikle devleti savunmaya vermişlerdi kendilerini. Yaşamları örnek ve bilimsel bir yaşam, ahlaksal sorunlar üzerindeki görüşleri ise sıkı sıkıya sünniydi. Tanrı bilimde de dinin çıkarları için yenilikler önermişlerdir. Bu saptamaların ardından Kant'ı incelemeye geçebiliriz. Konu 4. Kant felsefesinin ana çizgileri. Immanuel Kant, 1724-1804, genellikle modern filozofların en büyüğü sayılır. Ben bu değerlendirmeyle uyuşmam kişisel olarak, fakat onun büyük önemini tanımamak aptallık olur. Ömür boyu Königsberg'de ya da Königsberg yakınında yaşayan Kant'ın dış yaşantısı akademik ve bütünüyle olaysızdı. Oysa filozof, Rusların Doğu Prusya'yı işgal ettiği 7 yıl savaşlarını, Fransız devrimini ve Napolyon'un ilk yıllarını görmüştü. Wolff'un aktardığı biçimdeki Leibniz felsefesiyle eğitilen Kant, iki etkiyle bu felsefeyi bırakmaya yönelmişti. 1. Rousseau, 2. Hume etkisi. Hume, nedensellik kavramını eleştirmesiyle Kant'ı dogmatik uykusundan uyandırmıştı. Hiç değilse kendisi böyle söylüyor. Fakat bu uyanma geçiciydi. Kant yine kendisini uyutacak bir ilaç keşfetti. Kant için yatsınması gerekli bir düşmandı Hume. Fakat etkisi daha derindi. Kant öyle düzenli alışkanlıklara sahip bir kişiydi ki halk evinin önünden geçerken saatlerini ayarlardı. Bu geleneksel tarife Emil'in okunduğu günler dışında hiç aksamamıştır. Rousseau'nun kitaplarını birkaç kez okumak zorunda kaldığını, Çünkü ilk okuyuşta üslup güzelliğinin içeriği gözden kaçırmasına yol açtığını söyler. Sofu gibi yetişmesine karşın siyasette olsun, teolojide olsun liberaldi. Terör dönemine değin Fransız devrimine sempati duyuyor ve demokrasiye inanıyordu. Felsefesi, göreceğimiz gibi kuramsal usun, aklın diktalarına karşı yüreğe başvurmaya el vermişti. Küçük bir abartmayla bu, Savoylu mahalle rahibinin iddialı bir biçimde yeniden ortaya koyulması sayılabilir. Kant'ın herkesin kendi içinde bir son sayılması görüşü, insan hakları öğretisinin bir biçimidir. Onun özgürlük sevgisi, yetişkinler hakkında olduğu kadar çocuklar içinde bir insanın eylemlerinin başkasının istemine bağlı olmasından daha korkunç bir şey olamaz deyişinde gösterilebilir. Bilimsel yapıtlar. Kant ilk eserlerini felsefeden çok bilimsel konularda vermiştir. Lisbon depreminin ardından depremler üzerine bir deneme ile Atlantik'ten gelen Batı Avrupa rüzgarının nemliliği konusunda kısa bir deneme kaleme almıştı. Fiziksel coğrafya büyük ilgi gösterdiği bir alandı. Bilimsel yazılarından en önemlisi Laplace'ın nöbüler varsayımını önceleyen ve güneş sisteminin olanaklı kaynağını ileri süren Genel Doğal Tarih ve Gökler Kuramı'dır. 1755. Bu yapıt dikkate değer Milton'ca bir üstünlüğe ve yararı kanıtlanan bir varsayımı bulmuş olma artamına meziyetine sahiptir. Fakat bu varsayım Laplace'ınki gibi ciddi kanıtlar ortaya koymuş değildir. Yapıt kısmen imge ürünüdür. Söz gelimi bütün gezegenlerde canlı varlıklar bulunduğu ve uzak gezegenlerdeki varlıkların en seçkin varlıklar olduğu konusundaki öğreti böyledir. Dünyasal varlıkların nitelendirilmesi açısından övülecek fakat bilimsel temelde desteklenemeyecek bir görüş bu. Kuşkucu kanıtlarla rahatsız edildiğinde bir imge görünün dipnot, imge hayal. Metafizik düşlerle açıklanmış düşleri 1766 adlı garip bir kitap yazdı. İmge görür, mistik sistemi dünyaya görkemli hacimde bir yapıtla sunulan Swedenborg'dur. 4 tane satılan bu kitaptan 3'ünü bilinmeyen kişiler, birini Kant satın almış, yarı şaka, yarı ciddi, fantastik adını verdiği Swedenborg sisteminin belki Sünni metafizikten daha çok fantastik olmadığını ileri sürmüş, Swedenborg'u küçümsememiştir. Kendisinde var olduğu halde yazılarına yansımayan gizemci, mistik yanı, yüce bulduğu Swedenborg'a hayranlık duyuyordu. O sırada herkes gibi Kant da yüce ve güzel üzerine bir deneme yazmıştı. Gece yücedir, gündüz güzeldir, deniz yücedir, kara güzeldir, insan yücedir, kadın güzeldir ve bunun gibi. Britanik ansiklopedisi Kant maddesinde hiç evlenmediğinden çalışkan gençliğinin alışkanlıklarını yaşlılığa değin sürdürdü demektedir. Dipnot. Nesnel bir ayraç değil, doğallıkla karşı örnekler çoğunlukta. 3 kez evlendiği halde yığınla yapıt veren Russell gibi. Çevirinin notu. Salt Us. Kant'ın en önemli yapıtı Salt Us'un eleştirisidir. Birinci baskısı 1781, ikinci baskısı 1787. Yapıtın kanıtlamak istediği şudur. Bilgimiz hiçbir surette deneyimi aşamazsa da yine kısmen a priori'dir ve tüme varımsal olarak deneyimden türememiştir. Bilgimizin a priori olan bölümü Kant'a göre sadece mantığı değil, ondan tümden gelimsel yolla çıkarılamayacak çok şeyi de kapsar. Leibniz'in karıştırdığı iki şeyi ayırır Kant. 1. Analitik ve sentetik önermeler ayrıdır. 2. A priori ve empirik önermeler ayrıdır.